Sayfa 214. Aklı başında olanlar diyeceklerdir ki Türkiye'de seçime katılma oranı %80'in üstünde ve hatta %90'a yaklaştığı da olmaktadır. Örneğin 1999 seçimlerinde genel katılım oranı %87, iller düzeyinde en düşük katılım %79.4 Diyarbakır. Dipnot. YSK milletvekili genel seçim sonuçlarını açıkladı. 26 Nisan 1999 belgenet.com.index.htm. Bilindiği gibi tüm halkla ilişkiler kampanyalarına yüzlerce televizyon kanalının çekici yayınına milyarlarca dolar bağışa karşın ABD'de seçime katılma oranı %60'ın çok üstüne çıkmamakta, hatta giderek düşmektedir. Örneğin büyük çekişmeler yaşanmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde Aralık 2001 seçimlerinde nüfusa göre seçmen kayıt oranı %76, bu kayıtlı seçmenlerin katılım oranı ise %67 olmuştur. Yani seçmen nüfusuna göre seçime katılım %51'dir. Dipnot: Voter Registration and Turnout 2000, Federal Election Commission. Şimdi ne demek oluyor da Amerika'nın örgütü Türkiye'den bir yandaş bulup Türkiye'deki gençliğin oy vermediğinden yakınıyor ve bu işe bir el atmaya karar veriyor dense yeridir. Bu tür sorular, olaylar bilgisine sahip olabilecek gençlik tarafından sorulacaktı sorulmasına da şu medya Türkiye gençliğini örgütlemeye çalışanlarla ve o çok öne çıkarılan ABD'deki durumla ilgili bilgileri iletseydi. Amerikalının gençliğe merakı yalnız Türkiye'de değil birçok ülkede giderek artmıştır. Onlara politika öğretmeye kararlıdır ABD. Rapordan okuyalım. 65 milyonluk nüfusun yarısından fazlası 25 yaşın altında ve yönetici politikacılar 75'inin üstünde. Uzmanlara göre Türkiye'de genç halk siyaset sisteminde daha çok temsil edilmelidirler. Buradaki sistem sözcüğü önemlidir. Çünkü Amerikalı örgütçü uzmanlara göre onlarca yıldır siyasetle uğraşan, ülkenin kaderine olumlu ya da olumsuz etkilerde bulunan Türkiye gençliği sanal olmalı. Dernekler, odalar, kitle örgütleri sanki demokratik yaşamın bir parçası değiller. Türkiye'de siyaseti örgütlü olarak etkileyen gençlik ve hatta siyasi fırkalardaki gençlik herhalde ABD'dekilerden daha yüksek oranla seçime katılmakta ve siyasal etkileri de oldukça yüksektir. Öyleyse asıl amaç ne olabilir? Amerikalıların ve sivil ortaklarının aradığı gençlik hangi gençlik? Sakın açık toplum ve ulusal sınırsız pazara inanan gençlik olmasın. Türkiye'de gençliği örgütleyecek olan İRI, yani ABD Cumhuriyetçi Parti'nin örgütü, bu ihaleyi kazanmış görünüyor. Öteki partinin ki başka işlere bakıp parti gençliği üstünde çalışmaktadır. İRI'nin Türkiye Gençliği Projesi'ni yöneten memuru Kristen McSwain, Türkiye'den gençlere toplantılar yapmış ve onların görüşlerini almış. Dipnot: Kristen McSwain, Kongre'nin Yahudi grubunda yer alan Cumhuriyetçi Senatör, 1994-1998. John D. Fox'un asistanlığını yapmıştı. John D. Fox, Senato'nun Commission on Security and Cooperation in Europe, OSCE, yaygın kullanılan adıyla Helsinki Komitesi üyesiydi. Bu komite, Lozan Anlaşması'nda Müslüman azınlıklar ve Hristiyan haklarına yönelik değişiklikler öngören raporu, Kongre Kütüphanesi grubuna, sırada kitaplık işi yapmaz, Kongre'ye özel raporlar hazırlar. Kemal Derviş'in Türkiye'ye birlikte geldiği Bayan Catherine de bu grupta çalışmaktaydı, hazırlatmıştı. John D. Fox, ABD'nin Uluslararası Din Hürriyeti Projesi'ni desteklemiş ve haklarında olumsuz raporlar yazılacak ilkelere karşı iktisadi yaptırımlar uygulanmasını savunmuştu. The Status of Religious Liberty for Minority Faiths in Europe and the OSCE, Commission on Security and Cooperation in Europe, Friday, December 5, 1997. CFR üyesi de olan John D. Fox, Pennsylvania seçimleri için %91'i şirketlerinden olmak üzere 2 milyon dolara yakın bağış almıştır. McSwain, VOA'ya arı hareketi öncelikli bir araştırma şirketi kiraladı ve yoklama başlattı diye açıklıyor. Neyi yokladıklarına gelince, McSwain, gençliğin demografik yapısını, sorunlarını ve beklentilerini anlamaya çalıştıklarını, bunun ardından çeşitli kentlerde gençliğe nasıl eylemde olabileceklerini öğretmek üzere konferanslar düzenlendiğini belirtiyor. Şimdi demografik yapı araştırmasının ne anlama geldiğini belirtmeye gerek yok. Herhalde gerekli kimlikleri öğretmek içindir deyip geçelim. NED raporundan yaptığımız alıntıda tüm şeffaflık ettiğine karşın bu projenin yerli ortağı belirtilmiyordu. Herhalde bir açıklaması vardır. Ne ki VOA yayınında bu durum açıklığa kavuşuyor. Arı Hareketi 1994'te iyi eğitilmiş bir grup Türk genci tarafından kuruldu. İRİ'nin yardımıyla Türk grubu büyükçe bir programı gerçekleştirmek üzere ihtiyacı olan fonu elde etti. Hareketin genç grup eş güdümcüsü Damla Gürel son zamanlardaki konferansın büyük bir heyecan yarattığını belirtti. Nasıl bir heyecanmış bu 5 yıldızlı otellerin kokteylleriyle süslenen konferans? Bunu Zeynep Damla Gürel şöyle anlatmış Voa'ya. Günün sonunda hep aynı soruyu soruyorlardı. Şimdi ne yapmalıyız? Size nasıl yardımcı olabiliriz? İlginç olan yanı biz konuşmadık, onların konuşmasına izin verdik. Biz sizin ülke üstüne verilecek kararlardan bir parçası olmanızı teşvik etmek üzere buradayız. Yine denilecektir ki peki ama siz kimsiniz ve hangi kimlik ve hangi birikimle gençliği teşvik etmektesiniz? Aslına bakılırsa katılımcı gençler İRİ'nin ne menen bir şey olduğunu, Arı Hareketi denen oluşumun bir dernek olduğunu, parasal desteğin bir yabancı ülkenin siyasal partisinin kanatları altında, dünyanın 90 ülkesinde örgütlenme gerçekleştiren İRİ yöneticilerinin kimliklerini bilebilseler, genç Arı'nın dediğinden daha fazlasını sorabilirlerdi. Elbette o gençlere şeffaflık etiğine saygılı olarak açıklamalarda bulunulsaydı. Bu yapılmadığına göre ne yapılacağını Zeynep Damla Gürel açıklamış. Buraya gelebilmenizin ve kurumsallaşmanın çeşitli yöntemleri var. Yalnızca yan yana gelin ve bir şey geliştirmeye çalışın. Yan yana gelinip de ne olacak ya da neden yan yana gelinecek? Bunun yanıtını İRİ'nin Washington'daki çalışma yerine giden ve ABD'den daha çok sayıda NGO'nun Türkiye'deki gençlik projelerini desteklemeye çağırmış olan Arı Derneği kurucusu Kemal Köprülü açıklamış. Bizim insan haklarının yanı sıra ele almamız gereken birçok alan var. Gençliğe yatırım yapma ihtiyacındayız. Karşılıklı değişim programları gerçekleştirmeye ihtiyaç var. Bu İRİ ile yaptığımız şeydir. Türkiye'de buna benzer birçok örnek olmalı. Neden mi örnek olmalı? Arı Derneği Başkanı'nın The Voice of America'ya yaptığı açıklamaya gerekçe çok açık. Bu Türk toplumuna yardımcı olacak ve giderek Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığımız siyasi transformasyona yardımcı olacaktır. Böylece işin gerçeği sonunda açıklanmış oldu. Siyasi transformasyon. Bu transformasyon sözcüğünü Turgut Özal'ın ağzından öğrenmişti Türkiye. Daha sonra bakılmıştı ki işin ucu federasyon tartışılmalı sözüyle rahatsız edici boyutlar kazanıyor. Hemen aynı Turgut Özal Türkiye'ye çağ atlatıyoruz diyerek işi sokak politikası diline indirgemişti. İşte ABD'deki örgütleri Türk gençliğine yatırım yapmaya çağıran anlayışın hedefi de transformation bu olmalı. Amerika'nın sesinden duyulan da bunu gösteriyor. Köprülü Türkiye için dedi ki genç insanlara yatırım yapmak, siyasi istikrara ve toplumsal dönüşüme yaslanacak bir demokrasiyi gerçekleştirmenin en iyi yoludur. Dipnot, The Voice of America, Turkish Youths and Politics by Yonca Poyraz Doğan. Hedef tasfiye. Nedin yıllık raporundaki satırlardan ve VOA'ya yapılan açıklamalardan sonra herhangi bir yoruma gerek yok. İRİ'nin Türkiye yöneticisi Kristen McSway'nin açılış konuşmasını yaptığı 11-13 Mayıs 2001 arasında İstanbul Princess Otel'de gerçekleştirilen Katıl ve Geleceğini Yarat gençlik konferansına konuşan arıların lideri İRİ ile gerçekleştirdikleri gençliğe yatırım projektinin yeni aşamasını açıklamıştı. Sırada liseli gençlik ve yeni cephenin kurulması vardı. Arıcıların lideri Amerikan projesinin hedefini açıkça belirtmekten de geri kalmıyordu. Dervişin belirttiği ekonomik değil siyasi bir tespitti. Sübjektif hukuk devleti anlayışı olan Yılmaz, Ecevit ve Demirel anlayışının geçersiz olduğunu sizler biliyorsunuz. Artık objektif hukuk devleti anlayışının zamanı geldi. Sizlere güvenerek eski unsurların tasfiyesi için çalışmalarımıza başlıyoruz. İRİ, Arı Kongresi'nin en önemli yanı Kemal Köprülü'nün eğitim ve münazara enstitüsü kurmak istiyoruz. Bu iki enstitümüzün hedefi artık üniversiteler değil, liseler olacaktır diyerek liseli gençliğin örgütlenmesine karar verildiğini ilan etmesiydi. Münazara sözcüğü de nereden çıktı da enstitü ya da örgüt adı oldu denebilir. Atölye çalışması nasıl Amerikanca workshop'tan çıktıysa yine George Soros'un örgütünün kullandığı Amerikanca debate sözcüğünün karşılığı da sözlükten öylece çıkmıştır. Institute dediniz mi işe akademik bir hava verirsiniz, atölye dediniz mi örgüt içi komisyon çalışmanız global bir görünüm alır. Münazara dediniz mi olsa olsa Amerika'dan kopya bir garip Osmanlıca çeviri olur. Ama iş bunun da ötesinde bir durumdur. Anımsanacaktır. OSI yani para piyasaları vurucusu George Soros'un Doğu Avrupa ve Asya ülkelerindeki girişimlerini süsleyen Open Society Institute, Açık Toplum Enstitüsü'nün adamları İstanbul'da arıcıları ziyaret ederlerken münazara kulüpleri kurmak istediklerini açıklamışlardı. Üniversite ve lise gençliği için kulüp sözcüğü uygun görülmemiş olmalı ki münazara enstitüsü kurmaya karar verilmiş. Bu ad bir ilişki yansımasından başka bir şey değil. Tıpkı örgütlerinin gerçek adı Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği iken kendilerine Arı Hareketi demeleri gibi. Dernek başka, siyasi görünümlü işler başka. Daha eylemli ve daha kapsamlı bir siyasal kavgaya girişeceklerini, cephe kurduklarını açıklayarak belirtiyorlardı. Cephenin adı konmuştu, yeni anlayışın cephesi, eskilerde kalmıştı. Yeni demokrasi hareketi, şimdi hoş geldi, yeni anlayış cephesi. Türkiye'nin eski sağcıları, solcuları gibi Liseliler Derneği ya da Akıncı Gençlik, Ülkücü Gençlik, Devrimci Gençlik, Milli Gençlik gibi dernek adları kullanmıyorlar. Bölgesel örgütlenmelerinde de Karadeniz Derneği, Çukurova Cemiyeti, Aydın Havzası Bürosu demiyorlar. Biraz Osmanlıca karıştırıp Masumane Münazara Enstitüsü ve de işin somut yanında oldukları görüntüsünü vermek istercesine Kalkınma Enstitüsü deyip geçiyorlar. Geçerken de sondaki derneği sözcüğünü kesip atıyorlar. Ne ki siyaset Amerika'da görülen eğitimle sınırlı kalınca gözlere sürülen boya çabuk dökülüyor. Adı enstitü de olsa, düşünce topluluğu da olsa iş gelip geleneksel siyasal kavramlara dayanıyor, cephe oluyor. Hükümet düşürmek oluyor, sistem iflas etti oluyor. American National War College, Ulusal Harp Okulu, İsrail destekçisi Amerikan enstitüleri, Alman Stiftung toplantılarında ya da İsrail kurslarında ne yenip ne içildiği bizi ilgilendirmese de, şu iflas eden sistemin hangi sistem olduğu bizi ilgilendiriyor. Arıcıların Atatürk adını da kullanarak parlatmaya çalıştıkları yeni sistem hangi sistemdir? Gençleri hükümet düşürmeye çağırmaya dek eylemli ve kararlı görünen bu girişim, bir yandan Kemal Derviş operasyonuna, bir yandan TÜSİAD'ın Braidmas'a rapor sunup MGK'nın kaldırılmasını istemesine, bir yandan da TESEV'in başkanı Can Paker'in Amerika'nın yerine ben olsam partiler yasası çıkmadan Türkiye'ye parayı vermem demesine denk düşüyor. Dipnot: İri Arı Gençlik Toplantısını Akşam Gazetesi desteklemiştir. Toplantıya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Profesör Türkan Saylan ve Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanı Burhan Karacam da katılarak birer konuşma yaptılar. Anadolu'dan İstanbul'a taşıdıkları 500 Türk genci şu İri'nin ne olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Onlara Ned'in aslı faslı anlatılmış mıdır? Operatörlerin ABD Senato soruşturmalarında üniversite dünyasında kurulan CIA ağında nedenli deneyimli insanlar oldukları ya da demokrasi hareketi numarasının altında hangi şirketlerin parasının gezdirildiği anlatılmış olabilir mi? Bu denli ayrıntılı bilgiden sonra hala 500 genç kararlı bir biçimde arılaşmaya geliyorlarsa ülkeye geçmiş olsun. Ne ki bu gençlere de hak vermek gerekiyor. Ülkenin en yetkili ve en yüksek görevleri bu tür petekte toplama işlerini kutlayarak yasallaştırıyorlarsa gençlere ne denebilir ki? Ülkenin gençlerini bir başka ülkenin siyasal hareketi açıktan gelip örgütlüyorsa gerçekten ne denebilir? Ne denebileceğini sahibinden öğrenmekte yarar var. CIA direktörü George J. Tenet, Los Angeles'ta 7 Kasım 2001 tarihinde verdiği konferansta ABD Milli İstihbaratı'nın rolünü tartışmasız bir açıklıkla dile getirmişti. Amerika'nın huzur ve güvenliğine karşı çalışanlara karşı çalışmak bizim işimizdir diye başlayan Tenet, ulusların, örgütlerin hatta bireylerin en çok saklamak istedikleri sırlarını ele geçirmek, onların planlarını ve niyetlerini deşerek ortaya çıkarmak. Şimdi şu sözlerde yeni tür demokrasi ortamı ya da şeffaflık ilkesi görebilir miyiz? ABD'nin en önemli güvenlik biriminin başı çekinmeden ülkelerin sırlarını alırız, hatta kişilerin sırlarını, niyetlerinin bile peşine düşeriz demeye getiriyor. Adam izlemeye çıkmış bir ajan gibi konuşuyor. Planları, sırları, niyetleri nasıl öğrenecek diye sormak gereksiz. Ned'in ilk başkanı Weinstein'ın buyurduğu gibi kendi ayaklarıyla gelenlerden, kendi elleriyle dosyaları verenlerden. Dahası konferanslı görüşmeyi de araştırmayı da derken kurulan kişiden kişiye ilişkilerden, arkadaşlık, dostluk sohbetlerine, ABD'nin önemli kurumlarında kendilerine iş veren Türkiye'lileri de katmak gerekir. Devletin birçok çalışanını, uzmanını seferber ederek hazırlattığı raporları, para fonu, IMF yetkililerine vermesini, kapalı ve güvenli oda toplulukları, think tank ve ama aslında ABD yönetimine bağlı ve ABD milli güvenliği kaydıyla çalışan vakıf ve enstitülerde konferanslar veren devlet yöneticilerine, kurslara yollanan görevlileri, düşünce fırtınasında götürülen medyacıları ve daha nicelerini de eklemenin yeterli olacağı kuşkuludur. Çünkü petekteki arılar arasında bey de var, kraliçe de. Dipnot: arıların kurucuları ve tüm etkinlikleri için bakınız ari.org.tr. Türkiye'de yıkılacak olan Berlin Duvarı. 1994'te 7 arı adayını bir araya getiren Kemal Köprülü 1 yaşındayken gittiği ABD'de 19 yıl kalmış. Kemal Köprülü'nün babası Ertuğrul Köprülü 1966 yılında TC Washington Büyükelçiliği basın ateşisi olarak göreve başlamış. Sonraki yıllarda Türkiye'ye geri çağrılınca istifa etmiş ve The Voice of America, Amerika'nın Sesi Radyosu'nda yorumcu olarak çalışmaya başlamış. Kemal Köprülü eğitimini orada Richmond'da tamamlamış ve 1984'te hemen yurduna dönerek Citibank'ta kendi açıklamasıyla Executive Trainee olarak işbaşı yapmış ve hızla yükselerek 1988'de müdür olmuş. Dipnot. Anne Turan Köprülü uzun yıllar İl Nur Çevik'in gazetesi Turkish Daily News adına Washington muhabirliği yapmış. ABD'nin politikacılarıyla AKEV ile yakın ilişkiler kurmuştur. Tuna Köprülü daha sonraki yıllarda babası Lemi Aksoy'un yerine Monaco Fahri Konsolosu olmuş. Prince Rainer III tarafından Şövalye de Saint-Charles nişanı ile ödüllendirilmiştir. Tuna Köprülü oğullarının da Monaco Prensliği ile yakın ilişkileri bulunduğunu belirtmektedir. Murat Köprülü de New York'ta yıllık cirosu 2,5 milyar dolar olan Multilateral Funding International, MFI finans şirketini kurmuştur. Dünya Bankası'nda stajını Kemal Derviş ile birlikte yapmış ve Ozali ile birlikte çalışmıştır. American Turkish Society Başkanlığı yapmıştır. London School of Economics ve Columbia'da iktisat ve işletme okumuştur. ABD'de yaşamaktadır. Aslı Aydın Taşbaş ABD'li bir sadrazam, Radikal 11.9.1999 ve Nurşen Demiröz Beyaz Saray'da bir Türk gazeteci, Star 15 Nisan 2003, sayfa 8. Murat Köprülü ayrıca amaç açıklamasında Amerika'nın Orta Doğu'daki yaşamsal çıkarlarını koruduğunu ve Amerika'nın İsrail ve Türkiye ile işbirliğini savunan Middle East Forum'un New York Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır. Dervişin yaması tutmaz, akşam online, 22.11.2001. Ayrıca bakınız bölüm, ABD Kongresi Lozan Anlaşması'nı hedef alıyor. 1988'den 1996'ya dek o zamanlar Çukurova grubuna ait olan Interbank'ın genel müdür yardımcılığı konumundaymış. Bu arada Arı Grubu Derneği de faaliyete başlamış. Kemal Köprülü 1996'da Interbank'ın Cavit Çağlar tarafından satın alınmasından sonra bankacılık işinden ayrılmış, bir danışmanlık şirketi kurmuş ve Arı Hareketi'nin başına geçmiş. Arıcılar ANAP içinde yer almışlar. Neredeyse ANAP'ın gençlik kolu gibi görülüyorlarmış. Ne olduysa olmuş, arıcılar 1999'da bağımsız uçuşa geçmişler ve yeni bir siyasi hareket olmuşlar. Daha da önemlisi, 2. Cumhuriyet Projesi'nin unutulmaz örgütlenmesini anımsatacak ve kendilerine Türkiye'nin de ikinci bir YDH'si var dedirtecek denli ünlenmişler. Kemal Köprülü'nün dediği gibi 80 küsur üniversitenin gençleriyle işbirliği yapan, onları koordine eden bir hareket haline gelmişler. Gelmişken yapacakları şey elbette yeniden yapılanmadır. Önceleri Özal'dan sonrasını bir hiç olarak gören arılar, şimdilerde son 20 yılı unutun diyorlar. Böyle diyorlar da yine misinformation yapıyorlar. Oysa onlar 2001 öncesini bir hiç olarak değilse bile duvarları yıkılacak bir köhnemiş rejim olarak görüyorlar. Arı Derneği koordinatörü bu durumu aynen şöyle özetliyor. Türkiye şu anda tarihi bir dönemeç yaşıyor. Bu dönem ileride tarih kitaplarına geçtiğinde Türkiye tarihi için önemli bir dönem olarak anılacak. 1923 kadar değilse bile yeni bir Türkiye çıkıyor ortaya. Bir eksenden başka bir eksene geçiyoruz. Bu eksenin değerleri demin saydığım o değerlerdir. Yeni değerlere koşuyoruz. Ülkenin iflasını ilan ederken çöküş nedenini de Türkiye'nin bir numaralı problemi aslında terör ve enflasyon değil, idari etik ve yolsuzluklardır diyerek belirtiyor Kemal Köprülü. Aslında Reconstruction denilen rejim değiştirme işini bundan daha özlü anlatan bir açıklama yoktur. Bu tümceyi Amerikancadan tercüme edelim. Türkiye'nin bölünme diye bir sorunu yoktur. Zaten yetti artık bu Sever sendromu. Enflasyon falan özelizmin sonucu değildir. Enflasyonun sebebi de asla ve asla terör değildir. Zaten olsa da önemli değil. Türkiye'nin Orta Doğu'da ABD operasyonundan dolayı bir kaybı falan da yoktur. Türkiye'de idareciler etikten yoksundur. Her yerde yolsuzluk vardır. Ne demek idari etik? Nereden kaynaklanıyormuş bu yolsuzluk? Burada tarihsel bir ayrım, siyasi bir değerlendirme görünmüyor. Çünkü işi kökünden çözmek gerekiyor. Kemal Köprülü'ye göre yıkılacak olan şey o duvarın öte yanına yakındır. Doğu Avrupa'nın Berlin duvarı yıkılırken ve onun sonrasında yaşadığı iç sancıları biz şimdi yaşıyoruz. Berlin duvarının yıkılmasıyla yerle bir olan neyse Türkiye'de de yıkılacak olan o mudur? Fazlaca düşünmeden bu noktada durup İstanbul'a dek gelerek arıların konuğu olan Wall Street Journal'dan Fred Kemp'in arıcıları yere göğe uçuramayan yazısının başlığını anımsayalım. Türk duvarı yıkılıyor. Kemal Köprülü herhalde bunu demek istememiştir. Onun dediğine bakalım. Doğu Avrupalılar 1989'da komünist eksenine hayır dediler ve önlerine bir seçenek kondu. Siz nereye geçeceksiniz dediler Doğu Avrupa'ya. Onlar da 3-5 yıl içinde seçimlerini yapıp eskiyi geride bıraktılar. Biz de bir eksenden başka bir eksene geçiyoruz ve sancı çekeceğiz. İşte işin aslı burada, başka eksene geçmek. Eksenden eksene gezen Kemal Köprülü, ama Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olamayacak artık. Her şey değişecek ve olaylara bu anlayışla yaklaşmamız lazım diyerek kestirip atıyor. Eksencinin örneği Doğu Avrupa ise karşısındaki ayna Project Demokrasi'yi gösteriyor. Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin insanlarının, eski CIA operatörlerinin, eski diktatorya kurucularının ve borsa oyuncularının yönlendirmeleri ve de gözetimleri altında open society yani açık toplum oluvermelerini, birdenbire geçmiş kimliklerini, geçmiş dinlerini, geçmiş ırklarını anımsayıverip birbirlerine kıymalarını ve benzerlerini yansıtıyor gerçeğin aynası. Köprü doğru söylüyor. Batı'nın idare etiki gelip Doğu Avrupa'yı değiştirmiştir. Doğu Avrupa ülkeleri dünya pazarının önemli bölümüne satış yapan ve hatta Türkiye'ye de önemli sanayi ölçüde ürünü ihraç eden ulusal sanayilerini hem de onca acıya karşın kurabildikleri fabrikalarını Batı kartellerine kendi elleriyle teslim ettiler ve eksen değiştirdiler. Arıların debate'den bozma girişimlerinin sonunda 2002 yılının Mayıs ayı genç forum toplantılarına tanık oldu. Anadolu'dan 500 genç 5 yıldızlı otellerde ağırlandı. ABD'den gelen yeni lider Mehmet Ali Bayar ve önceki transfer Kemal Derviş konferansta konuştular. Ne ki örgütçülük her zaman risklere gebedir. Önceki iri arı toplantılarında yansımayan kuşkular bu toplantıda dışa vurdu. Ve katılımcı bir öğrencinin değerlendirmesi Hürriyet'te Yalçın Bayar'ın köşesine geçti. Bizi geceden 5 yıldızlı bir otelde kokteyle getirdiler. İlk defa 5 yıldızlı bir otel gördüm. Oradaki manzarayı ve müziği beğenmedim. Amerika'daki Cumhuriyetçiler Partisi'nin IRI adlı bir sivil toplum örgütü varmış. Bu Türkiye'de arı hareketini yönlendiriyormuş. Acaba sık sık eleştirilen Kemal Derviş'i siyasete mi hazırlıyorlar diye düşünmedim değil. Dipnot Hürriyet 12 Mayıs 2002. Adı saklı olarak bu görüşleri ileri süren öğrencinin tüm debate ve tüm open society girişimlerine karşın imaj dünyasının dışına çıkabildiği görülüyor. Oradaki çoğunluk bu öğrenci gibi düşünmemiş olabilir ama çoğunun bu değirmenin suyunu merak etmediği de söylenemez. Ned yıllık raporlarında bazı alt bağış alıcılar ya da atölyeciler yerine İstanbul'da bir örgüt denilip geçiliyordu. 2001 yılına dek Ned raporlarında Arı Hareketi Derneği'nden de söz edilmiyordu. Ne ki gençlik üstüne çalışmalar İRİ Arı tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu durum Ned'in 2001 raporunda değişti. Artık Arı Movement, her nedense dernek adı kullanılmıyor, ile ortak atölye çalışmasından söz ediliyordu. İstanbul toplantısına katılan adı saklı genç durumu hissetmişti. Ama o katıldığı genç Ned toplantısının parasının kaynağının raporlarda yer aldığını bilemezdi. Ned 2001 yıllık raporundan okuyalım. Parayı veren Ned, bağış alıcı iri, alt bağış alıcı belli değil. 309.934 dolar. Arı Hareketi ile TESEV dahil gençlik sivil örgütleriyle işbirliği yaparak gençliğin kendi çevrelerinde sivil ve siyasal yaşama katılmalarını desteklemek. İRİ birlikte yöresel atölyeler kuracak ve geçmiş yılın başarısını ortaya koymak üzere ikinci bir ulusal gençlik konferansı düzenleyecek ve katılımı sağlayacak. İRİ gençlik haberlerini ileten ve Türkiye'deki NGO'ların sürdürdüğü projeleri sergileyecek sanal şebeke yaratan GençNet'e daha çok kaynak aktaracak ve yolsuzluk karşıtı eylemleri destekleyecek. Değirmenin suyu bir yana bırakılırsa Genç Arı Hareketi Derneği'nin başkanının şu sözleri daha da açıklayıcıdır. Özal'ın icraatın için denenen jenerik müziği hep hayatımda olacaktır. Arı Hareketi'nin ofisine gelip çalışmak, hafta sonu Anadolu'ya gitmek bunlar beni acayip charge ediyor. Milliyet'ten Ahmet Tulgar Genç Arı Başkanı'na yabancı şirketler sivil toplum örgütlerinde çalışmayı destekliyor galiba diye sorunca evet mesela bizim bankada bir gönüllüler grubu bulunuyor gibi açık bir yanıt alıyor. Dipnot Ahmet Tulgar Arı Hareketi'nden Emre Ergun, Anadolu Üniversite ile şehir birbirini dışlıyor. Gençler de şehrin ortasında öpüşmesinler. Milliyet 12 Mayıs 2002 sayfa 12. Bu denli yalın bir gerçektir arı ırı işbirliği. Ne ki onların tamah ettikleri yeni değerler uzaktan gösterildikleri denli charge edici ve etik olmayabilir. Bu içli dışlı yolculuğun sonunda derneğin siyasi parti çalışmaları sonuca ulaştı. Kemal Derviş ile yapılan uzun görüşmeler sonunda genç arıdan Zeynep Damla Gürel, Cem Boyner'in ikinci cumhuriyetçiler diye de adlandırılan Yeni Demokrasi Hareketi kurmaylarından Memduh Hacıoğlu, Tuğrul Erkin ve Kemal Derviş CHP'den milletvekili oldu. Böylece Özal hayranlığı ile ikinci cumhuriyetçilik, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Derviş ve arıcılar da taşınmış oldu. Köhnemiş düzeni içten değiştirme projekti de başladı. Bir uçta George Soros'un Open Society Institute'u, ortada ABD'nin Muhafazakar Cumhuriyetçi Partisi ile Demokratik Partisi ve Alman Stiftung ilişkileri, sonunda da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, tam bağımsızlığın siyasal örgütü Cumhuriyet Halk Fırkası'nın mirasçılarının Moon konuğu yöneticileri. Bu sonuç Project Demokrasi'nin olağanüstü başarısını göstermektedir. Yeri gelmişken hemen belirtelim ki bu tür derneklerle iyi niyetli olarak ilişki içinde olmuş olanlardan çoğunun senaryonun tümünü ve dış ilişkilerin boyutlarını bilme olanakları olamaz. Bilginin çok zor girdiği ülkemizde özellikle başta üniversite kitaplıkları olmak üzere özellikle gençlerin ulaşabileceği bilgi merkezlerinde bu ilişkileri sergileyen yabancı yayınlara rastlanmamaktadır. Bir noktayı daha düşünmeye değer. Ülkenin bağımsızlık sevdalısı gençliği iki yapraklık yayın için birkaç küçük toplantı için gerekli parayı bulamazken, arı gibi derneklerin dünyanın dört bir yanında etkinlik göstermesi, uluslararası düzeyde toplantılar düzenleyebilmesi, globalleşmenin etkisini göstermektedir. İşte bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de pazarlanan yeni değerlerin anavatanında yaşanan siyasi etik olaylarına göz atmakta sonsuz yarar olacaktır.